Ayrım 25, 12 yaşına dek 3 tane annem vardı ve biri ölmüştü, gün annem. Karanlık basar basmaz, bebekler gibi uykusu gelen, en dar zamanında bile sabahın ilk gün ışığıyla ayağa dikilen, yüzü çil çil ışıltılı, saçlarında alev alev gün batımları taşıyan kadın. Dayanamazdı, akşam sohbetlerinin ortasında oturduğu yerde mışıl mışıl uykulara dalardı. Henüz annem yoktu ortalarda. Ben anneanneme Gül anne demiştim önceleri. Çok sonra, Enver dedem koydu adını. Akşam olunca Araki bulasın. Bana kalırsa anneannenden olsa olsa gün anne olur. Hem o senelerdir benim Gülüm zaten. Ben de sevmiştim, yakıştırmıştım bu adı ona. Gel zaman, git zaman anneannemin adı gün anne kaldı. Enver dedem de, ben de hiç bilmedik ama sanıyorum kendisi bu adı saatlerini kumar masalarında çarçur eden, o hayırsız sevgiliyi beklediği, beklemekten yorgun düşüp huzursuz uykulara kaçırdığı o uzak ve uzun gecelerden aldığını gayet iyi hatırlıyordu. Gün annemle dedem ölünce içimde bir şarkı sustu sanki, ya da ne bileyim, orada bir yerde güneş alan odalardan birinin kapısı kapandı aniden. Ben ortalıkta karanlıkta kaldım. Karanlıkta, suskunlukta. Dediklerine göre o gece restoranın önünde büyük bir şok geçirmişim. Bir an önce yeniden konuşayım diye beni her hafta doktora götürmeye başladılar. Sen de aklını başına topla artık diyordu Gök annem Gül anneme. Olur olmaz her şeyi konuşma çocukla. Konuşmadı. Hiçbir şey söylemedi ama yine de her şeyi duydum ben. Gül annem başsağlığına gelenleri anlatırken duydum. Bir ordu öldürmüş onları. Ermeni ordusuymuş. Ermeni devrimci ordusuydu galiba. Ne istiyorlar bu adamlar bizden diyordu Orit teyze. Bu kaçıncı? Niye? Niye öldürüyorlar günahsız insanları? Orit teyze haklıydı bence. İki kere hacca gitmişlerdi. Gün annemle dedemin ne günahı olabilirdi ki? Bu Ermeniler niye öldürmüşlerdi dedemle anneannemi? Salonun yanındaki odada tek başına oturmuş, içeriden gelen sesleri dinlerken Robert amca geldi aklıma. Onun oğlu Rupen, başka bir de gün annemin Amerika'dan mektuplaştığı arkadaşı vardı. Seta'ydı galiba adı ama ben onu hiç görmedim. Çok fazla tanıdığım Ermeni yoktu. Rahat verdiler mi ki kalsınlar diyordu Gül annem. Olsaydı yapabilir miydim acaba? Sorabilir miydim onlara? Biz size ne yaptık? Neden öldürdünüz benim anneannemle dedemi diyebilir miydim? Hem az kaldı ben de ölecektim. Bir şey daha duydum sonra. Vatan uğruna öldüğü için şehitlerin arasına katılacakmış dedem. Şehitlerin arası. Canım sıkılmıştı buna. Orası nasıl bir yerde acaba? Yani gün annemden ayıracaklar mıydı orada? Ama olmaz ki. Onlar ayrı kalamazlar ki. Hele dedem yanında gün annem olmazsa yapamaz. Biliyorum. Ah yapamaz. Yatağın içine iyice gömülüp gözlerimi kapadım ve Tanrı'ya hiç değilse gün annemi de şehitlerin arasına katması için yalvardım. O sırada Tanrı'ya yalvarırken kendi kendime konuşmaya başlamışım. Ben o çocuk halimde iyi kötü hayata dönmüştüm de Gök annem, önce annesi, şimdi de kızı, evlat acısı, yürek yarası. Durup durup böyle söylüyordu. Gözlerinin beyazı, kıpkırmızı, bakışları boşlukta, sesi boğuk. 75 yaşındaydı, birdenbire ufaldı, küçüldü, hepten yaşlandı sanki. Ama yine de aklı başındaydı o zamanlar. Birkaç ay sonra miras meseleleri halledilip de İsviçre'deki para annemin hesabına yatınca, Gülsün, bu çok para, çarçur etme kızım, gel şununla iki güzel ev alalım. Bak benim bir ayağım çukurda, sen bilmezsin, küçüktün daha. Emin dayın sağ olsun, bizi bu eve yerleştirirken ev ölene kadar senin Gülsema demişti. Emin sizi kolay kolay kapıya koymaz ama diyeceğim, ben gittikten sonra ortada kalmayın. İki eviniz olursa birinde oturur, diğerinde kiraya verirsiniz. Dünya hali bu. İyi günü var, kötü günü var. Evlerin üzerine artırır, kenara biraz para bile koyarsın kızım. Gülüm küçük daha, masrafı çok. Eğer beni dinlersen bu para sana ölene kadar yeter. Gül annem, para hesabına yattıktan birkaç ay sonra, 33 yaşındayım, hiç gün yüzü görmedim, gezeceğim biraz deyip o günlerdeki sevgilisi, adını unuttum şimdi her kimse, onu da yanına aldı ve uzun bir yolculuğa çıktı. Gök annemi eline alıp birkaç kez bile bakmadığı kartpostalları önce Hindistan, sonra Uzak Doğu, sonra da Güney Amerika şehirlerinden geldi. Sanıyorum o yolculuktan sonra Gök annemi Gül annemle arası hiç düzelmedi. Besbelli Gülsema torununa çok kızmıştı. Yüreğinin en derininde bir yerlerde gerçekten küsmüştü ona ve o dillere destan inadıyla ölene kadar da barışmadı. Yalnız kalmıştık. Ben okula gidip geliyordum. Arkadaşlarım vardı. Öyle ya da böyle oyalanıyordum da Gök annem, kızının ölümünün üzerinden bir yıldan daha uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen acılı başını nerelere koyacağını bilemiyordu. Hepten eve kapatmıştı kendini, bütün alışverişini kapıcıya yaptırıyor, o da olmazsa telefonla sipariş veriyordu. Oysa eskiden her fırsatta çıkıp çarşı içinde dolaşmayı ya da moda burnunda yürüyüşler yapmayı ne çok severdi. Bari Cemil amca yanında olsaydı. Cemil amca, Gök annemin yalnızca birkaç fotoğrafından bildiğim kocası İbrahim dedenin en yakın arkadaşıydı. Çocukluk arkadaşı, sonra iş ortağı, derken silah arkadaşı. Gök annemin dediğine göre işgalcileri bu memleketten birlikte kovmuşlardı. Herkes önüne geleni düşman bellemeye pek meyyal der, düşman lafını hiç sevmezdi. Ona göre biz bir savaşa girmiş ve yenilmiştik. Onlar da gelip vatanımızı işgal etmişlerdi. Kazansaydık belki de biz onların vatanını işgal edecektik. Çünkü o beter savaş oyununun kuralı buydu. Bazen birileri, bazen diğerleri kazanıyor ama eline hiç silah almamış, hiç cephe görmemiş masum insanlar her zaman kaybediyordu. Neyse, yenilmiştik yenilmesine de teslim olmamıştık. Bir daha savaştık ve vatanımızı işgalcilerden kurtardık işte. İbrahim dede ile Cemil amca vatanı kurtarmak için ölümü göze alan iki kahramandı. Ölümü göze almışlar ama çok şükür ölmemişlerdi. O zaman ölmemişlerdi, sonra öldüler. Cemil amca yolu her İstanbul'a düştüğünde gökannemi ziyarete gelirdi. Gökannem onun geleceği günler sabah erkenden kalkar, güllü muhallebi yapardı. Cemil Bey pek sever bu tatlıyı. Karşılıklı muhallebilerini yer, üzerine acı kahvelerini içer, sonra da Modaburnu'nda yürüyüşe çıkarlardı. Yürüyüş uzun sürünce erken bir akşam yemeği için Ayazman üzerindeki koçaya uğradıklarını anlardık. Galiba ben onlarla birlikte hiç yürüyüşe çıkmadım. Ama güllü muhallebinin tadına bakma fırsatını da hiç bir zaman kaçırmadım. Gökannem, benim muhallebiyi nasıl sevdiğimi bilir, tabağı ters yüz ettikten, etrafını da gül reçeliyle süsledikten sonra mutlaka üzerine tarçın döker, öyle getirirdi. Muhallebinin, gülün, kavrulmuş bademin ve tarçının kokuları birbirine karışınca, yok, bunu anlatamam size. Mümkünü yok anlatamam. Kaşığa, tarçından, gülden, bademden, her şeyden birazcık almanız, o tadı damağınızda duymanız, hatta durup sessizce dinlemeniz lazım. Anlatamam. Öyle mi? Siz de mi bilirsiniz o tatlıyı? Hayret, ben güllü muhallebiyi sadece gül kadınlarının marifeti sanırdım. Severdiniz demek, sevindim. Cemil amca da çok severdi. Prensesin ölümünden bir yıl önceydi. Bir sabah yataktan kalk. Salona gittiğimde gökannemin dizlerinin üzerinde darmadağınık bir gazete, bakışları yerdeydi. Cemil kim? Söylesene Gülsema, kim bu Cemil diye bağırıp duruyordu prenses. Yıllardır o eve girip çıkan Cemil amcayı unuttuğuna göre anlaşılan sık sık gidip gelen aklı bunalmıştı yine. Dönüp de beni görünce şikayet eder gibi söylenmeye başladı. Cemil diye biri ölmüş ama söylemiyor ki kim olduğunu. Ah ne inattır bu, bilsen ne inat. Prensese cevap vermeden doğruca gökannemin yanına gittim ama beni görmedi bile. Dizlerinin üzerindeki gazeteye baktım, yarım sayfa bir ölüm ilanı. Baromuzun mümtaz avukatlarından Cemil Erkin. İlanın içinde bir de fotoğrafı vardı. Gerisini okumak için gazeteye uzandım ama gökannem, beni her zaman gözünün bebeğinden bile sakınan gökannem elimi hırsla etti. Bırak, bırak. Kırış buruş olmasına aldırmadan gazeteyi sımsıkı kavrayıp göğsüne bastırdı. Bir daha da bırakmadı. Hava kararıncaya dek orada öylece hiç kıpırdamadan oturdu kaldı. Aslında Cemil amcanın ölümünden önce bir hayli ayağını kesmişti sokaktan. Anneannem de ölünce, Gül annem alıp başını gidince günlerden elini eteğini çekti. Yüreği sustu, gönlü küstü galiba. Çoğu zaman akşam üzerleri okuldan döndüğümde onu sabah bıraktığım yerde üzerinde mavi sabahlığı, saçı başı darmadağın terasta hasır sandalyesinde otururken bulurdum. Sanki koca günün güneşi, gölgesi, sıcağı, serini üzerinden gelip geçmiş de o hiçbirini duymamış, görmemiş, hiç yerinden kıpırdamamış gibi. Onu öyle görünce içim burkulurdu. Bir anda günün bütün soğuğu omuzlarıma binerdi. Gökannem derdim, üşümüşsün burada, hadi gel içeri geçelim. Başını kaldırır, dalgın dalgın yüzüme bakardı önce. Deden sonra aniden bütün yüreğiyle gülümserdi. Gülüm, ne zaman geldin sen, hiç duymadım. Ağlamak gelirdi içimden. Bağıra bağıra, tepine tepine ağlamak ama tutardım kendimi. Dalmışsın gökannem. Hı, öyle, akıl işte. Alıp başını gidiyor bazen. Ara sıra bizi ziyarete gelen Emin dayı onun bu hallerini gördükçe kaygılanıyordu. Ziyaretlerinin arasını daha da sıklaştırmaya geldiği zamanlarda geceyi bizimle geçirmeye o günlerde başladı. Haftada bir kez bile olsa onun evde olduğu akşamlarda iyi hissediyordum kendimi. Rahat, güvende ve keyifli hissediyordum. Emin dayı yaşamın her anının tadını çıkarmayı bilen adamlardandı. İsteksizliğini, gönülsüzlüğünü hiç fark etmemiş gibi yapar, gökannemin koluna girdiği gibi bizi alır, güzel restoranlarda akşam yemeğini götürür, üzerine de sen buna bayılırsın Gülsema diyerek kahve ve nane likörü siparişi verirdi. O ziyaretlerin birinde gece gökannem uyuduktan sonra salonda birlikte televizyon seyrederken yavaşça yerinden kalktı, televizyonu kapattı ve yanıma oturdu. Biraz konuşalım gülüm dedi. Bak Gülsema'nın hali iyi değil. Sen de daha çok küçüksün. 13 yaşındaki bir kızın başa çıkacağı şey değil bu. O hayırsız annen de ortalıkta olmadığına göre Size birini bulmak lazım. Bir hanım. Hem evi çekip çevirir hem de Gülsema'ya göz kulak olur. Seni korkutmak istemem ama Gökhanne'nin halini hiç beğenmiyorum ben. O sıralarda Gülannem nihayet eve döndü. Yolculuğa birlikte çıktığı sevgilisi yoktu yanında. Rio de Janeiro'da bir akşam yemeği sırasında sayıları hayli kabarık, Rio'lunun şahitliğinde patlak veren kıran kıranı bir meydan kavgasından sonra onu nasıl uçağa bindirip başından savdığını, bu arada şansa bak ki Arjantin'de bir pazar yerinde karşısına pat diye sinin çıktığını, onunla seyahatinin geri kalanında şahane vakit geçirdiğini, İstanbul'u çok merak ettiğini söyleyince de bir süre misafir etmek üzere alıp buraya getirdiğini, yol yorgunu İrlandalı sevgilisi banyoda duş alırken kıkır kıkır telaşlı bir heyecanla bir çırpıda anlatıp bitirdi. Saman alevi gibi çarçabuk bitiverdi heyecanı. Sin de gelip gitti. Sonunda Gökannem, Gülannem ve ben baş başa kalmıştık. Sakine Hanım o günlerde girdi hayatımıza. Adının hakkını veren, bir sükunet içinde becerikli, iş bilir ve iyi kalpli bir kadındı. O geldikten sonra hayatımız sihirli bir el değmiş gibi birdenbire değişmişti. Arkamızı topluyor, bize yemek yapıyor, Gökannem'e yarenlik ediyordu. Neşeli, hoş sohbet halleri Gökannem'e de birkaç ay sonra haftada 3 gün karşı yakada bir barda şarkı söylemeye başlayınca gecelerini çalışarak, gündüzlerini de uyuyarak geçiren, dolayısıyla evde olduğu saatlerde bile pek ortalıkta görünmeyen annemin yokluğunda bana da iyi gelmişti. Birkaç yılda böyle geçti. Lise 2'deydim. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordum bir yandan. Tıp fakültesine girip doktor olmayı koymuştum aklıma. O gece geç saatlere kadar ders çalışmış, sabah erkenden kalkıp okula gitmiştim. Öğleye doğru İngiliz Edebiyatı dersindeyken kapı açıldı. Müstahdemlerden biri Madame Zelda'nın yanına gelip kulağına bir şeyler fısıldadı. Böyle durumlarda sınıfta hemen bir uğultu olur ya, işte o uğultunun içinden yükseldi Madame Zelda'nın sesi. Gülüm, sen çıkabilirsin bir telefon görüşmesi için. Zihnim Zelda'nın sözlerini algılayıncaya dek kısacık bir süre geçti. For a phone call. Telefon görüşmesi Gökannem. Sakine Hanım'ın sesi çok telaşlıydı. Sabah güllü muhallebi çekmiş canı. Sağ olsun. Sakine teyze hemen kolları sıvamış ama sen benim usulümü bilemezsin deyip bırakmamış. Kendi girmiş mutfağa. Sonra da bir kaşık bile yemeden uykum ver benim deyip odasına kapanmış. O uyurken banyoya girmiş Sakine teyze. Kısacık çıktığında hasret mavisi şapkasının boş kutusu yatağın üzerindeymiş. 6 kase muhallebini biri de yok olmuş ortadan. Ancak banyodan banyoya parmağından çıkardığını bildiği zümrüt taşlı yüzüğünü komodinin üzerinde görünce rahatlamış bir an. Döne dolana bütün odalara, terasa bakılmış, komşulara, kapıcıya sormuş. Yok, kimse görmemiş Gökannemi. Daha okuldan çıkmadan üniversiteyi Emin dayıyı aramıştım. Eve vardığımda o da az önce gelmiş, polise, hastanelere, aklına gelen her yere haber vermişti. Neden sonra Gülannem de geldi. Son yıllarda Gökannem'in küskünlüğünün farkındaydı ve sanıyorum bu durumu hak etmediğini düşünerek o da anneannesine kızgındı. O güne dek her fırsatta açığa vurmuştu bu kızgınlığını. Yine öyle yaptı. Olacak şey mi bu? Şu kadının yaptığına bak ya. Bizim derdimiz bize yetmezmiş gibi. Birkaç saat sonra emniyetten gelen bir telefonun ardından fırlayıp çıktık evden. Kadının kimliği yokmuş üzerinde ama eşkali tarife uygunmuş. Mekanın Haydarpaşa Garı olduğunu öğrenince Gökannem bulduğumuzdan emin olmuştum zaten. Yıllardır terasta ne zaman birlikte otursak bakışları sık sık gar binasına takılır, kendi kendine konuşur gibi dalgın mırıldanırdı. Emin ol gülüm, hayatta hiçbir şeyin alelade bir taş parçasını bile mevcudiyeti tesadüf değildir. İnsanlar bina yaparlar ya, bana kalırsa binalar da insan yaparlar. Bu sevgili şehirde şu Haydarpaşa Garı olmasaydı senin Gökannen de olmayacaktı. İnanabiliyor musun buna? Gökannemin bu sözlerini gar binasına olan düşkünlüğüne yorardım. Oradaydı işte. Peronların az ilerisinde, restoranın önünde boylu boyunca yatıyordu. Başının yanındaki hasret mavisi şapkası toza çamura bulanmış. Oysa yıllardır hiçbir şapkasına göstermediği bir özenle bakardı ona. Takmadığı zamanlar hep kutusunun içinde, kalıbında. O ana dek fark etmemiştim. Yerden şapkayı almak için eğildiğimde gördüm cam kırıklarını. Kase elinden düşüp parçalanmış, muhallebin üzerindeki gül reçeli cam kırıklarına bulanmıştı. Kırıklardan biri avucunun içinde, eli sımsıkı kapalı. Çok geçmemiş olmalı üzerinden, parmaklarının arasından sızan kan henüz pıhtılaşmamış. Önce kaseyi düşürmüş olmalı, sonra belki eğilip yerden almak için. Yapamamış, yığılıp kalmış öylece. Mavi gözleri yarı aralık, dudağının kıyısında geçmiş zamanlara ait bir keder. Ah Gökanne, yeter, ne olur kapat artık gözlerini. Günlerce çıkmadım yataktan, başımı yastıklara gömüp derin uykulara saklandım Gökannemin ölüsünü. Neden sonra bir akşam Gülannem başıma geldi. Hadi kalk, çorba yaptım sana. Hem de en sevdiğinden, mercimek çorbası, kalk da beraber içelim dedi. Ben yemeyeceğim, canım istemiyor Gülanne. Hiç yapmazdı, uzanıp saçlarımı okşadı. Ben seni 17 yıl önce doğurdum. 17 yıldır bana bir kere bile anne demedin. Gözlerim kapalıydı, görmedi eminim. Gözyaşlarımın incecik bir sızıyla içime aktığını görmedi. Başka annen kalmadı gülüm. Çatal çatal kırıldı sesi. İstersen bundan sonra bana anne de. Gözlerimi aralayıp yüzüne baktım. Ağlıyordu, içim sızladı, kıyamadım ona. Ağlama dedim, ne olur ağlama. Kolumun üzerinde doğruldum, yanaklarından aşağı süzülen gözyaşlarını sildim. Yoksa ben de mi ağlıyordum o sıra, bilmiyorum. Ağlama anne, ağlama. Sıkı sıkı sarıldık birbirimize. Boğazımızda çivili hıçkırıklarla sarsıla sarsıla ağladık. Ağladık ağlayabildiğimiz kadar. Gönlü olsun diye o günden sonra ona hep anne dedim. Ama aslında hiç annem olmadı benim. Onun suçu değildi, biliyorum, olamadı. Yıllar önce bu garda gökannemin eteğine saklanarak onu karşıladığım gün anlamıştım bunu ben. Çocukça bir sezgiyle çarçabuk kavramıştım. Gardan çıkmış, hep birlikte günannemin evine gitmiştik. Hadi kızım, annene git, sevsin seni diyordu günannem. Bense hala gökannemin eteğinden ayrılmıyordum. Oturduğum yerde arka arkaya sigara içen bu çok güzel ama belli ki çok yorgun kadının yanına gitmeye cesaret edememiştim bir türlü. Hadi ama bak, annen seni çok özlemiş diyordu gökannem. Başımı yerden kaldırmadan, kirpiklerimin ucundan hiç tanımadığım bu kadını izlerken, onun beni gerçekten de özlemiş olduğunu pek aklım kesmemişti. O sırada kısa bir an bakışlarımız karşılaştı. Annemin bakışı uzak, soğuk, kayıtsızdı. Sırtımda soğuk bir yel esti o an. Kirpiklerimi yeniden yere indirdim. Gökanneme daha sıkı tutundum. Başımı dimdik kaldırıp müdanasız konuştum. Gün annemle gökannem var benim. Annem yerinde huzursuz kıpırdandı. Ne diyor bu ya? Sımsıkı dizine tutundum gökannem, başımı okşarken gün annem de ortalığı yatıştırma telaşıyla gülerek atıldı. Bizi söylüyor kızım, anneanneni beni söylüyor. O bana günanne der, anneanne de gökanne. Annem bu kez bakışında hafif bir merak kıpırtısıyla bana döndü. Bak sen. Onun dikkatini çekmeyi başarmıştım galiba. Günannem yanıma gelip beni omuzlarından sımsıkı kavramış, usul usul severken başıyla annemi işaret etti. İyi ya işte gülüm, bu da senin bir annen. Sanıyorum annem odayı dolduran duyguların ağırlığını daha fazla taşıyamadı. Sigarasını aceleyle kül tablasına bastırıp ayağa kalktı. Aman anne, yok annemle gün annemi için için kıskandığını anlamıştım sanırım. Ona anne değil ama gül anne demeye o gün böyle tuhaf ve karmaşık duygular içindeyken karar verdim. Gül annem, en son o öldü. Daha dündü, anneler günü. Gül mezarlığını ziyaret etmiştik, eve girer girmez... Gitmez bu efkar, başka türlü gitmez deyip şarap koydu kendine. Canım çekti, ben de aldım bir tane. Işığı söndürüp karşılıklı kanepelere uzanmış, sesin hikayesi oynamış saatlerce. Cebi paralı şehir magandası çekmiş Cherokee sahile, vurmuş müziğin dibine. Yalnızlıydı bir. Dur bakayım, üst sapadan bunlar. Arabanın içi boşalmış, bira şişeleriyle dolu. Birazdan iyice kafaları bulunca yine düşerler yola, bağıra çağıra caddelere akarlar. Gülmekten katılarak adamları eşkal beğenmiştik, sonra münasip gönül kırıklıkları falan derken her biri baya baya ortaya çıkıp adam olmuşlardı. Daha dündü. Semiş'ten etekleri zil çalarak eve geldi. İki güzel haber. Emin dayı, kızım ben size çıkın mı dedim demiş, bu birincisi. Bir de suyunu iyice çeken para meselesi mucizevi bir şekilde çözümlenivermiş. Annem yeniden haftanın üç günü bir barda şarkı söylemeye başlıyormuş. Sahneye çıkmadan önce ağzına içki koymayacağına dair bar sahibine kesin kes söz vermiş bu kez. Daha dündü. Terasta dönüp duruyordu kendi etrafında. İnanabiliyor musun, aşık oldum gülüm. Şu işe bak, bu yaşta yeniden aşık oldum. Daha dündü, kırık döküktü sesi. Kanepenin üzerinde küçücük. Biliyor musun, bunca sene sonra Memo'yu gördüm yolda dedi hiç umursamaz gibi. Az kalsın tanımayacaktım ama çok değişmiş. Ayağa fırladım birden. Nerede, babam nerede anne diye soracaktım. Ama bir şey takıldı boğazıma, sesim soluğum çıkmadı. Yüreğimin bütün bahçeleri kurudu. Çocukluğumun gökyüzünde salınan rengarenk balonları birer birer söndü. Kırış buruş naylon parçaları olup ayaklarımın dibine düştüler. Hepsini itekleyip hiçbir şey sormadan yatak odasına yürüdüm. Daha dündü, gördün mü tayt modası çıktı yeniden, hemen gidip almak lazım demişti. Daha dündü, ben çıkarken uyuyordu. Akşam erkenden yatmıştı oysa. Daha dündü, öldü. O son ölümdü, son ölüm. Öyle çok ölü var ki içimde, öyle çok, öyle kızgınım ki anneme. 30 yılın bütün kavgalarını hatırlayacak kadar kızgınım şimdi.